Ayrım 3.
Sayfa 30. Toplumsal sözleşme daha da tehlikeliydi. Demokrasiyi savunup kralların tanrısal hakkını yadsıyordu. Bu iki kitap Rousseau'nun ününü büyük ölçüde arttırdıysa da yazarının üstüne resmi bir ileme lanet fırtınası çekti. Bu fırtına yüzünden Fransa'yı bırakmak zorunda kalan Rousseau'yu Cenevre barındıramadı. Kent Meclisi, Emil ve toplumsal sözleşmenin yakılmasına karar vermiş ve Rousseau'nun Cenevre'ye gelirse tutuklanmasını buyurmuştu. Fransız hükümeti de tutuklama kararı çıkartmış, Paris parlamentosuyla Sorbonne, Emil'i ilemişti. Friedrich ve Hume'un yardımı. Bern, Rousseau'nun sığınma isteğini reddetti. Sonunda Büyük Friedrich ona acıyıp Motier'de yaşama izni verdi. Motier, Nöşetel yakınındaydı ve filozof kralın dominyonlarından bir parçaydı. Rousseau orada 3 yıl yaşadı. Fakat sonunda Motier köylüleri başlarında papazları olduğu halde onu bizi zehirliyor suçlamasıyla öldürmeye kalkıştılar. Rousseau İngiltere'ye kaçtı. Orada daha 1762 yılından beri kendisine yardıma hazır olan Hume vardı. İngiltere'de önceleri her şey yolunda gitti. Rousseau büyük bir toplumsal başarı kazandı. 3. George ona maaş bağladı. Rousseau hemen her gün Burke ile görüşüyordu. Fakat dostluk kısa zamanda söndü. Burke bu hususta şöyle diyordu. Yüreğini etki altında tutacak ya da onun anlayışını yönetecek hiçbir ilkesi yok Rousseau'nun boşluk dışında. Hume Rousseau'yla en geç bozuşan insandı. Rousseau'yu çok sevdiğini ve bütün yaşantısı boyunca Rousseau'yla karşılıklı dostluk ve sevgi, saygı içinde yaşayabileceğini söyleyerek uzun süre ona dost kaldı. Fakat o sırada Rousseau, doğal dışı olmayan bir biçimde kendisine eziyet edildiği konusunda değişmez bir düşünceye kapıldı. Bu düşünce sonunda deli etti Rousseau'yu. Hume'un yaşamını erekleyen tertiplere alet olduğundan kuşkulanmaya başlamıştı. Arada bir kuşkularının yersizliğini anlayacak ve ''Hayır, hayır, Hume hain değil'' diyerek bu vefalı dostunu kucaklayacak, Hume ise kuşkusuz canı daha çok sıkılmış olarak ''Bütün bunlar niye aziz dostum?'' diyecektir. Sonunda sanrılar galip gelmiş ve Rousseau İngiltere'den de kaçarak son günlerini Paris'te büyük yoksulluk içinde geçirmiştir. Öldüğü zaman intihardan kuşku edilmiştir. Dostluğun bozulmasından sonra Hume şöyle demiş. Yaşamında yalnız hissetmiş kendini. Bu bakımdan duyarlılığı, örneğini görmediğim bir düzeye ulaşmış. Zevkten çok acı veren bir duyarlılık bu. Yalnız giysilerini değil, bedeninin derisini de silkip, kaba, yırtıcı ögelerle savaşan bir insandır Rousseau. Hume'un sözleri, Rousseau'nun karakterinin en yumuşak özeti ve doğrulukla her ölçüde uyuşumlu. Başka bakımlardan önemli ise de felsefesel düşünce tarihini ilgilendirmeyen çok şey var onda. Ayrıntılı olarak düşüncesinin sadece iki bölümünü inceleyeceğim. Bunlar Tanrı Bilimsel Bölüm'le Siyasal Kur'an bölümüdür. Tanrı Bilimsel Bölüm. Rousseau, şimdi Protestan Tanrı bilimcilerinin büyük bir çoğunluğunca kabul edilen bir yenilik yapmıştı. Ondan önce Platon'dan beri her filozof eğer Tanrı'ya inanmışsa kendi inancını destekleyecek ve zekaya hitap eden kanıtlar önermiştir. Pascal'ı bunun dışında tutmalıyız. Onun yüreğin kendi yasası vardır. Usun bilmediği bir yasa tümcesi Rousseau stilindedir. Kanıtlar çok kandırıcı görünmeyebilir. Onların vargının doğruluğundan zaten emin olmayan birine tutarlı görünmeyeceğini hissedebiliriz. Filozof, kanıtının mantıksal açıdan geçerli olduğuna kesinlikle inanmıştır. Böylesi, ona göre yeterli felsefesel kapasiteye sahip, ön yargısı olmayan herhangi bir kişi de Tanrı'nın kesinlikle var olduğu yolunda bir inanca yol açacaktır. Bizi Tanrı'ya inanmaya zorlayan modern protestanlar çoğunlukla eski kanıtlamaları küçümser ve kendi imanlarını insan yapısının bir yanına dayandırırlar. Korku ya da gizem heyecanı, doğruluk, yanlışlık, özlem duygusu ve bunun gibi temelindeki dinsel inanç savunmasını Rousseau bulmuştur. böyle savunmaya öylesine alışmıştır ki onun özgünlüğünü modern okuyucu Rousseau'yla söz gelimi Descartes ya da Leibniz'i karşılaştırma zahmetine girmeksizin kolayca değerlendiremez. Rousseau aristokrat bir bayana şu satırları yazıyor. Madam, kimi kez çalışma odamda tek başıma kalıp ellerimle gözlerimi sıkı sıkıya kapadığımda ve gece karanlığında Tanrı'nın olmadığını sanıyorum. Fakat bakınız, güneşin yeri örten pusları dağıtarak ve doğanın şaşırtıcı parlak görünümünü açığa vurarak doğuşu aynı anda ruhumdaki bütün bulutları dağıtıyor. İmanımı, Tanrımı ve ona olan inancımı yeniden buluyorum. Ona hayran olup tapıyor ve secdeye kapanıyorum. Başka bir vesileyle de şunları söylüyor. Tanrı'ya başka bir doğruluğa inandığım ölçüde kuvvetle inanıyorum. İnanıp inanmamak dünyada bana bağlı en son şey. Bu tür bir kanıtın özel olma sakıncası var. Rousseau'nun bir şeye inanmadan edemeyişi, başka bir kişinin de aynı şeye inanmadan edememesi için bir neden vermez. Rousseau, tanrıcılığın üstünde kuvvetle durur. Bir kez katıldığı bir akşam yemeğinde konuklardan biri, Sanctus Lambert, Tanrı'nın varlığı hakkında kuşku beyan etti diye yemeği yarıda bırakıp gitme tehdidinde bulunmuş, ''Bana gelince bayım'' demiştir, kızgın kızgın, ''Tanrı'ya inanırım.'' Her alanda Rousseau'nun sadık izleyicisi olan Robespierre, bu bakımdan da onun ardından gitmişti. Tanrı bayramını Rousseau yürekten desteklemiştir herhalde. Tanrı ve bilgelik. Savoylu rahibin imanı üzerine itirafnamesi, Emil'in 4. kitabının ara konusu, Rousseau inancının en açık ve biçimsel anlatımıdır. Orada doğa sesinin evlenmemiş bir kadını baştan çıkarma gibi doğal bir suç sonucu gözden düşmüş erdemli bir rahipçe duyulan şey olduğu itiraf edilirse de, okuyucu parçayı okur okumaz, Aristoteles, Sanctus Augustinus, Descartes ve bunun gibi düşünürlerden türemiş kanıtlarla karşılaşınca şaşırır. İtirafnamede Savoylu, bir rahibin ilkece evli kadınlar dışında bir kadından çocuğu olmamalı, diyor. Orada sözü geçen kişilerin kanıtları kesinlik ve mantıksal biçimden sıyrılmıştır. Savoylu rahibe, filozofların bilgelik diye bir şeye aldırış etmediğini söyletmek üzere tasarlanmıştır bu. İtirafın sonraki bölümleri ilk bölümlere bakıldıkça daha az anımsatır eski düşünürleri. Bir tanrı olduğu düşüncesiyle kendi kendini yetindiren saygıdeğer rahip, davranış kurallarını gözden geçirmeye girişir. Bu kuralları yüksek felsefe ilkelerinden türetmiyor, yüreğimin derinliklerinde silinmez harflerle doğa yönünden yazılmış olarak buluyorum, der. Buluncun, vicdanın her koşulda doğru eyleme yanılmaz bir kılavuz olduğu görüşünü geliştirmeye çalışır. Kanıtının bu kısmını, Tanrı'ya şükürler olsun, bizi dehşet verici felsefe aygıtından kurtardı, sevinciyle bitirir. Öğrenmeye gerek kalmaksızın, zamanımızı ahlak konularını inceleyerek harcamaksızın insan olabiliriz. Yaşamımızı ahlak konularını inceleyerek heba etmeksizin, insan düşüncelerinin bu geniş labirentinde daha az ücretle daha sağlam bir kılavuz elde etmiş oluruz. Rahip, doğal duygularımızın bizi ortak çıkara hizmet etmeye götürdüğünü, usumuzunsa çıkarcılığa zorladığını ileri sürer. Sonuçta erdemli olmak için usumuzu, aklımızı değil, duygularımızı izlemeliyiz. Vahiy sorunu. Doğal dinin, Rousseau'nun rahibin dinine verdiği ad, vahiye gereksinimi yoktur. Eğer insanlar Tanrı'nın yüreklere dediğini dinlemiş olsalardı, dünyada sadece tek bir din olacaktı. Tanrı, kendisini sadece belirli insanlara göstermişse bu, sadece insanların tanıklığıyla bilinebilir. Böyle bir tanıklıksa doğru olmayabilir. Her bireyce doğrudan doğruya bilinme üstünlüğüne sahiptir doğal din. Cehennem üzerine dikkat çekici bir düşünce var rahipte. Kötünün bitimsiz acıya duçar olup olmayacağını bilmiyor ve oldukça iddialı konuşarak, ilenmiş, lanetlenmiş olanın yazıtının kendisini büyük ölçüde ilgilendirmediğini söylüyor. Cehennem acılarının bitimsiz olmadığı görüşüne yöneliyor. Fakat kurtuluşun herhangi bir kilise yönünden sağlanacak olay olmadığından emindir. Belki vahiyin reddidir. Fransız hükümetini ve Cenevre Kent Meclisi'ni derinden sarsan. Us'un yürek adına reddi kanımca ilerleme değildi. Gerçekte kimse Us dinsel inanç cephesinde göründüğü sürece böyle bir düzenek düşünmemişti. Rus'u çevresinde Us, Voltaire'ci biçimde dine karşıydı. Us'tan uzak durmak yeğlendi böylece. Karmaşık ve güç bir şeydi Rus. Ontolojik kanıt yeme içmeye yaramaz. Yine de bilgi deposudur. Rousseau'nun vahşisi, antropologlarca bilinen vahşi değil, iyi bir koca, sevecenli bir babadır. Açgözlü, hırslı değil, doğal sevecenlik dinine mensup, uzlaşılır bir kişidir. İyi rahibin Tanrı'ya inanmaya götüren kanıtlarını anlayabilirse, masum basitliğinin sağlayacağı felsefesel bilgiyi aşan bir bilgiye sahip olacaktır. Mantık ve heyecan. Rousseau'nun bu doğal insan karakterine uydurma oluşundan ayrı olarak olgusal inançları heyecanlara dayandırmasına iki itiraz ileri sürülebilir. 1. Böyle inançların doğru olacağını varsaymak için bir neden yoktur. 2. Vargıda inançlar özel olacaktır. Çünkü yürek değişik kişilere göre şeyler söyler. Kimi vahşiler insan eti yemenin görevleri olduğu konusunda bir doğal ışık yönünden ikna edilebilmişlerdir. Uslarının sesiyle sadece Jesuitleri yemek düşüncesine kapılan Voltaire'in vahşileri tüm doyurucu değil. Dipnot. Bu eylemin Rousseau'ya göre us yönünden yönetildiği konusundaki kanıt doyurucu değil. Yine doğa ve madde üstü güç söz konusu. İnsan eti yemeye götüren o. Çevirinin notu. Budistler için doğa ışığı Tanrı'nın varlığını açığa vurmaz. Fakat hayvan eti yemenin yanlış bir iş olduğunu anlatır. Yürek aynı şeyi bütün insanlara söylemişse bile bu, kendi heyecanlarımız dışındaki herhangi bir şeyin varlığı üzerine hiçbir kanıt veremezdi. Bununla birlikte ben ya da bütün insanlık hararetle bir şey arzu edebiliriz. Bu şey insan mutluluğu için ne denli zorunlu olursa olsun bu zorunluluk onun varlığını düşünmenin nedeni değildir. İnsanlığın mutlu olmasını güvenceye alan hiçbir dua yasası yoktur. Herkes bunun yaşantımız dikkate alındığında doğru olduğunu görebilir. Fakat acayip bir bükülümle bu dünyadaki acılarımız varsayılan başka bir dünyadaki yaşantımızın kanıtı sayılmıştır. Böyle bir kanıtı başka bir bağlamda kullanmamalıyız. Eğer birinden 10 düzine yumurta satın aldınızsa ve birinci düzine tamamen bozuk çıktıysa geri kalan 9 düzinenin de bozuk çıkacağını aşırı bir eksiksizlikle kestiremezsiniz. Yüreğin bu dünyada çektiklerimize karşı bir avunç niteliğiyle desteklediği bir usa vurma yoludur bu yine de. Yürek kanıtı. Kendi payıma ontolojik kanıtı, kozmolojik kanıta ve eski düşünce artıklarını Rousseau'dan gelen duygusal mantıksızlığa yeğ tutarım. Eski kanıtlar hiç değilse dürüsttü. Geçerlilerse üzerinde durdukları hususu kanıtlıyorlardı. Geçersizlerse geçersiz olduklarını kanıtlayacak bir eleştiriye açıktılar. Yeni yürek teolojisi kanıtı bir yana bırakır. O reddedilemez. Çünkü üzerinde durduğu hususu kanıtladığını ileri sürmez. Temelde yürek kanıtının kendisini kabul ettirmek için ileri sürdüğü tek neden bizim hoş düşlere gömülmemize el vermesidir. Bu değersiz bir nedendir. Akinolu Thomas'la Rousseau arasında birini seçmem gerekse kuşkusuz Akinolu'yu seçerdim. Toplumsal Sözleşme. Rousseau'nun siyasal kuramı 1762'de basılan Toplumsal Sözleşme'de ileri sürülmüştür. Bu kitap öz çizgileriyle onun yazılarının çoğundan farklıdır, hem de çok farklıdır. Duygusal yönden az, zekasal usa vurma yönünden çok şey içerdiği için. Sözleşmenin öğretileri demokrasiye görünüşte bağlı görünürse de totaliter devleti haklı çıkarmaya yönelir. Cenevre ve antik dönem Rousseau'nun kent devletini Fransa ve İngiltere gibi büyük imparatorluklara üstün tutmasını sağlamıştı. Rousseau kitabın kapağında kendisine Cenevre yurttaşı adını verir ve girişte özgür bir devletin yurttaşı ve hükümdarın bir buyruğu olarak doğduğum için sesimin kamu işlerinde etkisi ne denli güçsüz olursa olsun o konularda düşüncemi belli etmekte haklı olmam onları incelemeyi benim için bir görev durumuna getirdi demektedir. Lukurgos'un yaşantısı Plutarkos adlı betikteki Sparta'ya övgü dolu imlemeler, atıflar yapılır çok kez. Demokrasinin küçük devletlerde, aristokrasinin orta büyüklükteki ve monarşinin ise büyük devletlerde en iyi yönetim biçimi olduğu söylenir. Gerçek demokrasi. Bu görüşte küçük devletlerin demokrasiyi uygulanır duruma getirdikleri için kısmen yeğlenme durumu var. Burada demokrasiden ereklenen, Greklerin ereklediği her yurttaşın yönetime doğrudan katılışı gibi bir sistem anlaşılmalı. Temsilci hükümet seçilmiş aristokrasi adını taşıyor. Geniş bir devlette demokrasi olanaklı olmadığından demokrasiye övgü daima kent devlete övgüyü içerir. Kent devleti sevgisi kanımca Rousseau'nun siyasal felsefesinde çok kez üzerinde yeter ölçüde durulmamış bir öge. Kitap bütün olarak Rousseau'nun öbür yapıtlarından daha az Gökçe yazınsal olmasına karşın ilk konu güçlü bir erotik parçayla başlar. İnsan özgür doğmuş, her alanda zincirlere vurulmuş. Kimi kendini başkalarının efendisi sanır, aslında başkalarından daha köledir. Özgürlük Rousseau'nun düşüncenin adal, nominal amacı. Değer verdiği özgürlük eşitlik sadece. Araştırdığı da özgürlük pahasına eşitliğin nasıl sağlanacağı. Rousseau'nun toplumsal sözleşme görüşü başlangıçta Locke'unkine benzer gibi ise de Hobbes'unkine daha yakındır. Doğa durumundan çıkma yolunda bireylerin kendilerini artık ilkel bağımsızlık içinde tutamayacağı bir zaman gelir. O zaman onların bir toplum biçimlemek üzere anlaşması varlıklarını korumaları için gerekli olur. Çıkarımlarımı zedelemeden özgürlüğümü nasıl rehin edebilirim? Sorun, her ortağın malını ve kişiliğini olanca güçle savunup koruyacak bir ortaklık biçimleme ve her üyenin bütünle birleşirken sadece kendine baş eğeceği ve önceki ölçüsünde özgür kalacağı bir ortaklık kurma sorunu. Toplumsal sözleşmenin çözümünü verdiği temel sorun budur. Sözleşme, her bir ortağın bütün haklarıyla tüm topluluğa katılmasıdır. Çünkü başlangıçta her üye kendini mutlak olarak topluluğa adarken koşul herkes için aynıdır. Böyle olunca da hiç kimse koşulları başkası için bir yük haline getirmeye çalışmaz. Topluluğa katılmada herhangi bir çekince olmamalıdır. Eğer bireyler belli hakları vermez, ellerinde tutar ve kendileriyle kamu arasında yargı verecek üstün bir makam tanımazsa, herkes bir noktada kendi yargıcı olursa her zaman böyle olmak isteyecektir. Böylece doğa durumu da sürecek, dipnot, kimi kez yerine daha uygun olarak doğal durum biçiminde çevrildi, çevrenin notu. Ve ortalık zorunlu olarak işlemez duruma gelecek, ya da tiranik bir biçime dönüşecektir. Özgürlüğün tüm silinmesi ve insan haklarının tüm reddi demek olan bu konunun ardından öğretinin daha yumuşak bir biçimi gelir. Toplumsal sözleşmenin siyasal bünyeye onun üyeleri üzerine çıkan mutlak güç vermesine karşın insanların insanlık haklarına sahip oldukları söylenir. Siyasal erkin sınırı. Hükümdar uyrukları üzerine topluluk için gereksiz herhangi bir zincir takamaz, hatta takmak bile isteyemez. Fakat hükümdar topluluk için neyin yararlı, neyin yararsız olduğu konusunda yargı verecek tek yargıçtır. Kolektif tiranlığa sadece güçsüz bir engelin karşı çıktığı açıktır. Hükümdar, Rousseau'da kral ya da hükümet anlamına gelmiyor. Kolektif ve yasama yeteneği içindeki topluluk demek. Toplumsal sözleşme şu sözlerle dile getirilebilir. Her birimiz kişiliğini ve bütün gücünü genel istemin üstün yönetimine verir. Birleşmiş yeteneğimiz içinde her üyeyi bütünün ayrılmaz bir parçası olarak alırız. Bu dernek eylemi ahlaksal ve kolektif bir yapı yaratır. Edilgen olduğu zaman devlet, etken olduğu zaman hükümdar, kendisine benzer bünyelerle ilişkiye girdiğinde erk, İktidar adını alır bu bünye. Sözleşmenin yukarıda dile getirildiği biçiminde ortaya çıkan genel istem kavramı Rousseau sisteminde çok önemli bir rol oynar. Konuya ayrıca değineceğim. Kesintisiz haklılık. hükümdarın uyruklarına hiçbir güvence verme gereksinimi olmadığı, bireyler aracılığıyla ortaya çıktığından bireylerin çıkarlarına karşı çıkmakta hiçbir yararı bulunmadığı ileri sürülmektedir. Hükümdar, kendisini var eden, dolayısıyla olması gerekli kişidir. Rousseau'nun oldukça kendine özgü terimlerini gözden geçirmeyen bir okuyucu yanılabilir bu öğretiden. Hükümdar, tiranlaşabileceği kabul edilen hükümet değil, devletin görülebilir organlarının herhangi birinde bütünüyle somutlaşamayan az çok metafizik bir varlıktır. Dolayısıyla yanılmazlığı kabul edilse bile varlığı düşünülen sonuçlara sahip değildir. Hükümdarın daima haklı olan istemi genel istemdir. Her kentli, kentlilik niteliğiyle genel istemi paylaşır. Aynı zamanda bir birey olarak genel isteme karşı devinen bir özel isteme de sahip olabilir. Toplumsal sözleşme, genel isteme baş eğmeyi yatsıyan kişinin böyle zorlanacağını da dile getirir. Genel isteme, baş eğmeyi yatsıyanın özgür olmaya zorlanacağını anlatır. Özgür olmaya zorlanma görüşü çok metafiziktir. Galileo zamanında genel istem kesinlikle Kopernikus karşıtıydı. Engizisyon kendisini zorladığında Galileo, özgür olmaya mı zorlandı? Kötülük yapan hapishaneye konduğunda özgür olmaya mı zorlanmıştır? Dipnot. Rousseau'nun iç özgürlüğü ereklediği açık. Russell, somut, hukuksal özgürlüğü kapsayan uç örnekler veriyor. Çevirinin notu. Byron'ın korsanını düşünelim. Sevinç dalgaları üstünde derin mavi denizin, düşüncelerimiz sınırsız, yüreğimiz özgür. Kötülük yapan adam zindanda daha mı özgür olacaktır? Garip olan, Byron'ın soylu korsanlarının Rousseau'nun dolaysız bir ürünü olmasıdır. Yine de yukarıki parçada Rousseau, romantikliğini unutur ve bilgiç bir polis gibi konuşur. Rousseau'ya çok şey borçlu olan Hegel, özgürlük sözcüğünün bu kötü kullanımını kabul etmiş ve onu polise baş eğme hakkı ya da bundan farksız bir şey gibi tanımlamıştır. Byron türü bir özgürlük anlamak gerek Rousseau'da. Çevirenin notu. Mülkiyet. Locke ve ardıllarının özelliğini biçimseyen mülkiyete saygı pek görülmez Rousseau'da. Devlet, üyelerin bütün eşyası üzerinde söz sahibidir. Locke ve Montesquieu'nun öğütlediği, erklerin ayrılığı ilkesine inanmaz Rousseau. Bu açıdan başka noktalarda da göze çarptığı gibi sonraki ayrıntılı tartışmaların ilk genel ilkelerinden ayrılır. Üçüncü kitabın birinci konusunda hükümdarın payının yasa yapmamaya özgür kaldığı ve yürütme organı ya da hükümetin uyruklarla hükümdar arasında aracı olanların karşılıklı anlaşmasını sağlamak üzere kurulmuş bir organ olduğunu kabul eder ve aşağıdaki biçimde sürdürür sözlerini. Hükümdar yönetmek isterse eğer ve yargıç yasa koymak ister de uyruklar baş eğmeyi kabul etmezse düzensizlik düzenin yerini alır ve devlet despotluğa ya da anarşiye düşer. Bu tümcede sözcükler ayrımı kabul edilirse Rousseau, Montesquieu ile uzlaşır görünüyor. Genel istem karanlık. Şimdi genel istem öğretisine geliyorum. Önemli ve karanlık öğretiye. Genel istem, çoğunluğun, dahası bütün yurttaşların istemi ile aynı değildir. Onun, söze edildiği tipte siyasal bir bünyesi olduğu düşünülmüştür.